Ayrım 21, sayfa 226. Harp yıllarında Türkiye. Sovyet-Alman Anlaşması'nın basında tepkileri. İngiltere ve Fransa, Sovyet-Alman Anlaşması'ndan sonra harbin kendilerine çevrildiğini anlamışlardı. Bu sıralarda müttefiklerin Yüksek Harp Konseyi Paris'te toplandı. Bu toplantıya İngiltere adına Mr. Chamberlain, Lord Halifax, Mr. Churchill, Hava Bakanı Sir Kingsleywood, Harp Bakanı Oliver Stanley, Fransa adına Daladier, General Gamelin, Amiral Darlan, birçok askeri erkan, İngiliz-Fransız büyükelçileri katıldılar. Bu toplantıdan sonra yayınlanan bildiride iki memleketin daha sıkı işbirliği yapacağı bildirildi. 1940 Şubat ayının başlarında Doktor Refik Saydam tarafından daha önce hazırlanan İngiltere-Fransa-Türkiye Anlaşması, Paris'te İngiliz ve Fransız temsilcileri, Türkiye adına Paris Büyükelçisi Numan Menemencioğlu tarafından imzalandı. Bu anlaşmaya göre Türkiye artık tarafsız değil, Batı müttefiklerinin yanındaydı. Aynı günlerde Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, Belgrad'da toplanan Balkan Birliği Konseyi'ne giderken, Ulus Gazetesi muhabirine verdiği demeçte şöyle diyordu: "Türkiye tarafsız değil, sadece harp dışıdır. Tarafsız olmak veya harp dışı kalmak demek, herhangi bir harp alevinin saçacağını sarmaması için gereken bütün tedbirleri almak demektir." Türkiye, İngiltere, Fransa arasında yapılan anlaşma bütün basında memnuniyetle karşılandı. Fakat Sovyet-Alman anlaşması basında çeşitli yorumlara yol açtı. Vakit gazetesi başyazarı Asım Uz, 15 Şubat 1940 tarihli yazısında Türk-İngiliz-Fransız Yardım Paktı ile İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği arasında çıkacak herhangi bir harpte Türkiye'nin tarafsız kalacağı kabul edilmiş olduğuna göre Sovyetlerin savunma maksadıyla bütün askeri tedbirleri almasına akıl ermez diyordu. 15 Şubat 1940 tarihinde Yeni Sabah gazetesinde Hüseyin Cahit Yalçın, Chamberlain'in bir konuşması üzerine yazdığı yazıda, "Chamberlain'in sözleri her zamanki gibi açık ve ümit vericidir. Fakat şimdi onun lisanı bir kat daha yumuşamış ve adeta ışık saçan bir tatlılık almıştır. Chamberlain Almanya'dan toprak istemiyor. Almanya'dan tazminat istemeyeceğini söylüyor. Rejimini değiştirmesini de istemiyor. Yalnız iyi niyet istiyor," diyordu. Almanya iyi niyetini Avusturya'yı Çekoslovakya'yı işgalden sonra Polonya'ya saldırmakla gösterdiği halde Hüseyin Cahit Yalçın hala Batı emperyalistleriyle faşist Almanya'nın uzlaşmasını, harbin Sovyetlere çevrilmesini savunuyor, Sovyet-Alman anlaşmasını tenkit ediyordu. Birinci Dünya Harbi içinde Almanya ile yaptığı vagon ticaretinden yüz binlerce lira vuran Hüseyin Cahit Yalçın, faşist rejimin değişmesini istemiyor, Almanya'ya karşı yumuşak dil kullandığı için Chamberlain'i övüyor, hala İngiltere ile Almanya arasında bir anlaşma bekliyordu. Gazetelerin Nazi rejimini, Hitler Almanyasını tutan, Sovyetlere karşı düşmanlık ruhu taşıyan bu gibi yazıları halkı şaşırtıyordu. Türk halkı 1. Dünya Harbi'nde Almanya ile beraber harbe sürüklenmenin felaketlerini unutmuş değildi. Almanya ile bir ittifaktan ve harbe sürüklenmekten korkuyordu. Atatürk'ün aşıladığı Sovyet dostluğu hisleri de o zaman sarsılmış değildi. Bu sebeple halk İngiltere ve Fransa ile olduğu gibi Sovyetlerle de bir anlaşmaya varılmasını istiyordu. Gerici basının çeşitli propagandaları, Nazizmi savunan yazıları karşısında yalnız Tan gazetesi bütün kuvvetiyle faşizme karşı savaşıyor, Türkiye'nin Sovyetlere karşı bir harbe sürüklenmemesini savunuyordu. Tan'da ırkçıların bu propagandalarına karşı yazdığımız yazılar faşistleri kızdırıyordu. Bu vesileyle ilerici kuvvetlere, Tan gazetesine, özellikle şahsıma karşı bir savaş açtılar. Bu propagandaları yürütmek için geçmişteki ilerici yazarlara hücuma geçtiler. Tarih sayfalarını çeviriyor, o devirleri ilerici yazarlarına çatıyor, Tanzimat hareketini, Atatürk'ün devrimlerini çürütmeye çalışıyorlardı. Amaçları halkı kendi kafalarındaki yeni nizama hazırlamaktı. Bunlara karşı yazdığım yazılar yüzünden yine mahkemelik oldum. Sayfa 223. Tevfik Fikret davası. Faşizm propagandasının alıp yürüdüğü 1940 senesinde Yeni Sabah gazetesinde Kamuran Demir imzasıyla şair Tevfik Fikret'in eserlerini yakmak lazım başlıklı bir yazı çıktı. Bu yazıda Fikret'in devrimci fikirlerine, insaniyetçiliğine, ateizmine, şahsına hücuma geçildi. Hücuma esas tutulan tez Fikret'in milliyetçi ve dindar olmaması iddiasıydı. Delil olarak Fikret'in Amerikalıların açtığı Robert Kolej'de öğretmenlik etmesi gösteriliyordu. Bundan sonra aynı gazetede Fikret hakkında bir anket açıldı. Bu ankete cevap verenlerin bir kısmı lehinde tutum almışlardı. Bunlar kampanyanın ne maksatla açıldığını bilmiyorlardı. Fakat büyük bir kısmı, ki bunlar bilerek aleyhte olanlardan seçilmişti, Fikret'e gayet çirkin hücumlarda bulundular. Bu kampanyadan sonra softaların dergisi olan Sebil El Reşat dergisi de bu savaşa katıldı. Derginin sahibi Eşref Edip sahneye çıkarıldı. Bu dergide 1908 devriminden sonra şair Tevfik Fikret'le şair Mehmet Akif arasında geçen tartışmalar tazelendi. Bu planlı bir hareketti. Bu yazılarda yalnız bu iki şair arasındaki kavga tazelenmekle kalmadı, insaniyetçi, ilerici, devrimci fikirlere karşı da bir savaş açıldı. Gerici ideolojilerin kendi muhalifi olan ilerici ideolojiye hücumu için en elverişli zaman harp devirleridir. Böyle zamanlarda gerici düşüncenin zafer kazanması için gericiler muhalif ideolojinin önderlerini iftiralarla lekeleme silahına başvururlar. İdeoloji alanında gericilerin en büyük müttefiki dindir. Bu devirde gerekirse ölüler mezardan çıkarılır, fikirleri bir daha süzgeçten geçirilir, bu gizli siperden ilerici düşüncelere harp açılır. İşte Tevfik Fikret de bir gerici ideolojiyi, Nazizm ideolojisini savunmak, Atatürk prensiplerini çürütmek için bir araç olarak kullanılıyordu. Ölümünden 24 sene sonra durup dururken Fikret tekrar sahneye çıkarıldı. Gericilik okları Fikret'in çürümüş kemiklerine fırlatıldı. Türk gençleri Fikretçiler, Akifçiler diye iki gruba ayrıldılar. Birbirleriyle tartışmalara, mücadelelere giriştiler. Milliyetçilik, Türkçülük maskesi altında gericiliği koruyanlar Akif'i, hür düşünceyi, insaniyetçiliği, devrimciliği benimseyenler Fikret'i savundular. Bu maksatlı hücumlarda ırkçılarla softalar birleşmekte gecikmediler. Tevfik Fikret'in komünist olduğu, Sovyetler Birliği'nde heykelinin dikildiği iddia edildi. Zaten bu hücumların hedefi Tevfik Fikret'i alet ederek komünizme ve Sovyetler Birliği'ne karşı propaganda yapmaktı. Türkçülük davasını da aynı emellerle yürüten, milliyetçilik maskesi altında Nazizm propagandası yapan faşist zümre, Türkiye'yi 1914 harbinde olduğu gibi Almanya ile beraber harbe sürüklemek için daha kuvvetli faaliyete geçtiler. İçeride ve dışarıda buldukları yardımlarla çeşitli cephelerde teşkilatlandılar. Ellerinde bulundurdukları dergilerle, günlük gazetelerle, çıkardıkları broşürlerle bu gerici davayı yürüttüler. Gençlere insaniyetçiliğin milliyetçiliğe zıt olduğu bir komünist ideoloji olduğu, komünizmin bir vahşet olduğu telkinleri yapıldı. Türkiye'de ırkçılık siyaseti gütmek, vatandaşlar arasında ırk ve din düşmanlığını tekrar alevlendirmek demekti. Sovyetlere düşman Turancı bir politika, 20 senede kurulan dostluğu düşmanlığa çevirmek olurdu. Fakat ırkçılar, faşistler her tarafta kol salan teşkilatları ve yayınları ile bunu hayli başardılar. 1940'ta Fikret'in tekrar sahneye çıkarılması bu sistemli çalışmaların bir sonucuydu. Yeni Sabah gazetesinde ve Sebil El Reşat dergisinde Fikret'e yapılan bu hücumlara karşı Tan gazetesinde Kundakçı, Fikret'i bir irtica bayrak mı yapmak istiyorlar? Gençlik ve Fikret başlıklı yazılarımla cevap verdim. Bu yazılar Yeni Sabah gazetesini ve Sebil El Reşat sahibi Eşref Edip'i aleyhimde bir dava açmaya sevk etti. Şair Tevfik Fikret'i bir mahkeme önünde savunmak ödevi bana düştü. Bu ödevin aciz omuzuma yüklenmesi benim için bir şerefti. Fakat memleket hesabına acıklı bir olaydı. Tevfik Fikret, Türk edebiyat tarihinde önemli bir yer tutan, halk tarafından sevilen bir şairdi. Bu konuda bir dava açılması, gazetelerde de tartışma konusu oldu. Davanın başladığı gün ben mahkemeye avukatsız gittim. Bu davayı benim kadar hiçbir avukatın savunamayacağına inanıyordum. Sebil El Reşat dergisi sahibi Eşref Edip Hoca mahkemeye gelmedi. Avukatını gönderdi. Kendisiyle tanışmak şerefine erişemedim. Yeni Sabah adına gazetenin mesul müdürü avukatıyla gelmişti. Mahkeme salonu gençlerle doluydu. Ancak bir tarafa ırkçı, faşist gençler, karşı tarafa ilerici, demokrat, sosyalist eğilimli gençler dizilmişti. Mahkeme gençler arasında bir tartışma, dövüşme çıkmasını önlemek için etrafa polisler dizdirmişti. Yargıç ilk soruşturmaları yaptıktan sonra beni ayağa kaldırdı. Şair Tevfik Fikret hakkında yazdığınız yazılarda Yeni Sabah gazetesine ve Sebil El Reşat dergisi sahibi Eşref Edip Hoca'ya hakaret etmek suçuyla sanık bulunuyorsunuz. Bu iddialara bir diyeceğiniz var mı? Var. Ben bu yazılarımda kimseye hakaret etmedim. Hakarete uğrayan şair Tevfik Fikret'i savundum. Kendilerine faşist, gerici demişsiniz. Bunu bir hakaret sayıyorlar. Türk kanunlarına göre bir kimseyi gerici, tutucu, faşist demek bir suç değildir. Fikret'in Moskova'da heykelinin dikildiği iddiası doğru mudur? Hayır, böyle bir şey yoktur. Eğer Fikret'in heykeli Moskova'da dikilmiş olsaydı, bu Türk milleti için ancak bir şeref olabilirdi. Bundan sonra davacıların avukatları konuştular. Benim sözü geçen kişilere hakaret ettiğimi ispata çalıştılar. Benim komünist olduğumu, bu sebeple Fikret'i savunduğumu söylediler. Savcı bu iddiaları dinledikten sonra ayağa kalktı. Sanıktan sorulmasını istiyorum. Sabiha Hanım komünist midir değil midir? Beni buradan yakalamak istiyorlardı. Fakat yargıç bana söz vermedi. Savcıya döndü. Mahkememiz kanunlarımızın hükümlerine uyarak kişilerin vicdani, felsefi inançlarını sorgulamakla ödevli değildir. Bu yazılarda bir hakaret unsuru olup olmadığını araştırmakla ödevlidir dedi. Savcı süklüm püklüm yerine oturdu. Fakat savcının aleyhimde bir iddia yapacağını anlamıştım ve öyle oldu. Savcı iddiasında özetle şöyle diyordu. Her ne kadar bir adama gerici, faşist demek suç değilse de yazının genel havası hakaret ruhu taşımaktadır. Siz yabancı bir devletin propagandasını yapıyorsunuz demek o kişiye bir hakarettir. İddia belgesi epey uzundu. Savcı Tevfik Fikret'in ideolojisini ele alıyor, bu ideolojinin zaman zaman nasıl tartışmalara sebep olduğunu, ateist bir şairin, dindar kimselerin hislerini rencide ettiğini, bu sebeple buna karşı koymalarının bir suç olmadığını iddia ediyordu. Bundan sonra davacı avukatları savunmalarını yaptılar. Saat epeyce ilerlemişti. Yargıç benim müdafaamı yapmam için mahkemeyi bir başka güne erteledi. İkinci mahkemede ben savunmamı yaptım. Bu savunma elimde olmadığı için tam metnini hatırlayamıyorum. Fakat özellikle Tevfik Fikret'in yaşadığı devirde bile bu inançları serbestçe savunduğunu, bu yüzden hiçbir mahkemede hesap vermek zorunda kalmadığını, ölümünden 28 sene sonra Cumhuriyet devrinde bu inançların hakarete uğramasının memleketimiz hesabına utanç verecek bir olay olduğunu belirttim. Öteden beri ilerici, insaniyetçi şairlerle gericiler, softalar arasında bir ideoloji tartışması olan bu konunun zamanımızda ele alınmasının politik amaçlara dayandığını, Tevfik Fikret'in insaniyetçi ideolojisine vurmak amacının arkasında ırkçı, nazist fikirlerin savunulduğunu söyledim. Bu iddialarda bir hakaret unsuru bulunmadığını ispata çalıştım. Dava 1-2 celse devam etti. Son celsede yargıçlar heyetinin kararı okundu. Karar özetle şu hükümlere dayanıyordu. Gerek Tan gazetesinde, gerek Yeni Sabah ve Sebil El Reşat dergisinde çıkan yazıların bir fikir tartışması olduğunu, Tan'da Sabiha Sertel imzasıyla çıkan yazılarda hakaret unsuru bulunmadığını, bu sebeple beraatine karar verildiğini bildiriyordu. Mahkemeden çıkarken ilerici gençler etrafımı sardılar. Tevfik Fikret'i ve Fikret'in şahsında ilerici, insaniyetçi düşünceyi savunduğum için bana teşekkür ettiler. Kendilerine Tevfik Fikret davasının iç yüzünü inceleyeceğimi, bu konuda bir kitap yazacağımı söyledim. Savunmamda da bu vaadi yapmıştım. Tevfik Fikret hakkında yazdığım kitap 1946'da Fikret'in İdeolojisi ve Felsefesi adıyla İstanbul'da yayınlandı ve polis tarafından toplattırılmadı. Dipnot 1. Bu kitabın ikinci baskısı 1957'de Sofya'da, üçüncü baskısı 1965'te İlericilik Gericilik Kavgası'nda Tevfik Fikret adıyla yine Sofya'da basılmıştır. Sayfa 228. Alman Zaferleri. Harp genişliyordu. Fransa tamamıyla faşistlerin istilası altına girmişti. Hükümet gazeteleri, bağımsız basın bir şaşkınlık içindeydiler. Özellikle askeri yazarların birçoğu ırkçılar, faşistler, artık Batı demokrasisinin yıkıldığını, Almanya'nın harp gücü karşısında yenilmeye mahkum olduklarını yazıyorlardı. Yeni nizam içinde küçük milletlerin bağımsız yaşama hakkı olmadığını, büyük milletlerin küçükleri yutmasının tarihi bir zaruret olduğunu iddia ediyorlardı. Cumhuriyet gazetesinde Peyami Safa etrafına topladığı müritleriyle beraber Nazizm lehine, Pan-Türkizm lehine bir kampanya açmıştı. Peyami kendi imzasını kullanmıyor, perde arkasında bu kampanyayı idare ediyordu. Tasviri Efkar gazetesinde Zeyyat Ebuziya, Alman emperyalizmini bir milliyetçilik ideali olarak gösteriyordu. 30 Aralık 1941'de yazdığı yazıda, Alman milleti bugün tarihinin en tam manasını bulduğu ve bu kaynaşmanın büyük şeylere gebe olduğunu söyledikten sonra şu soruyu soruyordu: Türk milliyetçiliğinde değişen nedir? Bu yeni program nedir? Bu davanın erbap ellerini titretecek kadar ağır olduğunu biliyorum. Ağır, fakat onun milliyetçi ellerden ziyade Türkçülük davasının düşmanlarını titreteceği günün uzak olmadığını da biliyorum. Bu imanda yetişmiş 2,5 milletle bir değil, iki kıtayı dolduran bütün Türk kardeşlerimizle beraberiz. İşte tasvirin milliyetçilik perdesi arkasına sakladığı dava Turancı, faşist bir nitelik taşıyordu. Türkçülüğün daha gerçek, daha müşahhas, ırki ve coğrafi, sosyal ve politik istikametler çizen programı dedikleri şey, Alman birliklerinin yardımıyla Sovyetler Birliği'ne yürümekti. Bunu gerçekleştirmek için de Alman militarizmine, Alman emperyalizmine el vermekti. Bu akımı Almanya ile ekonomik bağı olan ticaret burjuvazisi, siyasi partiler içindeki bazı ağlar, gericiler, bazı küçük burjuva aydınları destekliyorlardı. Daha kötüsü, mecliste, kabine içinde dahi müttefikleri vardı. Türkçülük, din, ahlak, Büyük Türkiye sloganlarıyla gençleri ve bir kısım halkı kandırmaya çalışıyorlardı. Tan gazetesinin bu gerici akımlara karşı açtığı savaş birçok aydınlar, ilericiler arasında büyük bir sevgiyle karşılanıyordu.